Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
9. bölüm oldu.
Bilgisayar Keşifleri
Önceki
9.
gün.
bölümdeyiz. Bu bölüm efsane içerikler var bu arada. Yani hani sadece bir tanesini alıp mesela şu ikna üzerine olanı alıp satış ve ikna üzerine olanı alıp sadece onun üzerine bile bir saat konuşabiliriz. Onun gibi işte Apple'dan bir takım içerikler var. Böyle keyifli. Benim finalde gönderdiğim grafiği de almışsın onu listeye. Onu ben çok hani
Evet.
4 tane loop var ya yaratıcı mücadeleyle ilgili çok tertemiz anlattığı bir böyle 4 tane döngü grafiği çok böyle heyecanlı keyifli bir bilgisayar keşifleri bölümü bizi bekliyor. O
Evet, hadi
zaman
başlayalım.
satabildim mi? Bir miktar satış yapabildim
Ben
mi yani?
heyecanlandım.
Bölümün tamam. Bir de şöyle bir özelliği var. Bölümün sadece tamamını izleyenlerin tamamına vakıf olabileceği şekilde bir tasarım yapmış gibiyiz.
Evet, aynen öyle. Tamamını izlemeden kesinlikle maksimum verimi alamaz insanlar.
Hatta tamamen zıttını falan anlamak mümkün. Hepsini bitirmeden, hepsini izlemezsen yanlış anlamak bile mümkün diyerek başlayalım.
Evet.
Hemen başlıyoruz.
Notion sayfamızı açarak başlıyoruz. Evet, bu Notion'umuzda bu arada Notion sayfamızda ilk threadlerde farklı bir şey yapmaya çalıştık. Umarım takip olmaz bizim için de izleyiciler
Ben
ziyaret
beğendim bu
edenler için
arada.
de.
Yeni bir tasarım yapmışsın Onur sen. Beğendim.
Öğreniyoruz yani. Şu anda bu deneyimimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Evet.
Böyle yapayım hemen.
Julian Shapiro
Birinci
diye mi okuyoruz? Julian Shapiro.
tweet'e. Evet. Julian Shapiro kim? Belki daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Demand Curve diye bir tane ajans olması lazım. Böyle startupları falan alıp onları growth stratejilerle büyüten bir ajansın sahibi. Aslında pazarlama konusunda bayağı deneyimli birisi. Ve böyle uzun herhangi bir konuyla alakalı uzun threadler, uzun blog yazıları yazmayı seviyor. Bu şeyde de Onur topu sana atıyorum burada.
Tabii, burada ya Julian bence ya herkesin bir şekilde hayatına sokması gerektiğini düşündüğüm internetten herhangi bir yerden aldığı maruz kaldığı tavsiyeleri ya da bilgileri hayatına ya da hayatını yaşama tarzına uygulaması gerektiğini düşündüğü tavsiyeleri nasıl ilki haline getirdiği anlatıyor ve bunu yaparken de durmadan bir notlarıma bakmıyorum. Her seferinde işte Google dokümanları açmıyorum. Daha farklı bir yöntem izliyorum. Ve bu yöntemi de kendi arkadaşlarıyla beraber, kendisi ve diğer bu yöntemi uygulayan arkadaşlarıyla beraber geliştirdiğini söylüyor. O da şu, özet geçeyim. Şunu söylüyor. Birçok tavsiye görüyoruz. Bazı örnek gerçekten çok güçlü fikirler var. Bu fikirleri benimsiyor. Sonrasında onları hayatına almaya çalışıyor ve bunları fazla 6 tane olacak şekilde benimsiyor. 6 ilke principles diyor ona ve bu starting principles'ı hemen hemen gün içerisinde vermiş olduğu ya da yapacağı faaliyetlerin tümünde uygulamaya çalışıyor. Bunu ama bir yere not ederek değil, yere bakarak değil, 6 tane sanki 6 farklı kavramı her seferinde tekrar edecek şekilde hatırlamaya çalışıyor. Bu şekilde bir starting principles metodu geliştirmiş ve şunu söylüyor. Daha iyi tavsiyeler aklınıza gelebilir, daha iyi tavsiyelere maruz kalabilirsiniz. Daha prensipler zenginleşebilir. Fakat 6 sayısını aşmayacaksınız. Çünkü 6 sayısını aştığınız zaman iş ezberleme, ay bu neydi, tekrar dur bakayım gibi bir bilişsel yüke ve zorluğa dönüştüğünü söylüyor. Bunu doğrusu benim yorumla beraber söylemiş olayım. Bu şekilde kendisinin prensiplerini kurduğunu.
Onur.
Hattı koptu galiba, değil mi?
Onur gitti. Ben tekneden bağlandığı için. Evet hocam bu ben hemen şey yapayım Onur gelene kadar. Seth Godin'in çok güzel Onur tekrar geldi. Seth Godin'in çok güzel bir şeyi var. Seth Godin de diyor ki ben bir kitabı okuduğum zaman diyor o kitabın içerisinden 3 tane hayata uygulanabilecek bir tavsiyeyi alırım. Ve hemen anında işte bu 2 hafta gibi bir süreçti galiba. Kitabı okuduktan sonraki 2 hafta içerisinde o 3 prensibi hayatıma uygulamaya çalışırım. Eğer o 3 prensibi hayatıma uygulamadıysam kitaptan aldığım 3 prensibi o kitabı okumamış sayarım diyor Seth Godin. O şeye ben benzettim ama buradaki şey açısından daha mantıklı. Böyle 6 sayısına indirgemek aslında sana şunu verecek. Ben öz 6 tane hangi ilkeyi belirlemeliyim ki? Bu ilkeler aslında hem benim için bir referans ilke olsun, hem de benim böyle rotamı çizmeme, kararlarımı vermeme ya da işte davranışlarımı, tavırlarımı ona göre düzenlememe yardımcı olsun. Çok böyle başarılı.
Bir şey eklemiş olayım Emre. Sen şimdi söylediğin zaman bunu belirtmediğimi fark ettim. O starting principles, yani 6 ilkeyi her seferinde hatırlamadan sonra bir noktadan sonra sanırım karakteri ve kimliği haline geliyor bazı ilkeler. Evet. Ve artık hatırlanacak bir şey haline gelmiyor ve yenileri geliyor. Yani 4'e düşüyor belki, sonra ikisi geliyor. Çünkü o diğer ikisi artık onun bir kimliğini, karakterini oluşturmuş oluyor.
Aynen öyle. Çok başarılı. Başarılı bir şey yani. Bu hep şey bahsettiğimiz şu husus var ya. Evet, ilkeleri, prensipleri okuyoruz. Bir şekilde Twitter'da da insanların ilke prensiplerine denk geliyoruz. Ama bunların bizim hayatımıza katkısı ne? Nasıl bir katkısı oluyor bunların bizim hayatımıza? Alıyor muyuz bunları kendi hayatımıza? O açıdan çok başarılı bir şey var.
Tabii. Bu ilkeler gibi bir de filtreler de benim çok sevdiğim şeyler. Hani biraz da benzettim aslında. Mesela girişim fikri. Hangi girişim fikrini yapayım? Oturduğun evet. Yerde hepsi birbirine yakın, sana hepsi yakın mesafelerde gibi gözükmekle birlikte aslında bir girişimcinin kendisini tanıması, zayıf ve güçlü yönlerini bilmesi ve nasıl bir yaşam istediğini biraz biliyor olması ve bunu tarif etmesi birden bir takım filtreler oluşturarak bir sürü şeyi eliyor. Örnek vereyim, benim yapacağım girişimlerde benim bir mekanda belirli saat aralığında bulunma zorunluluğum olacaksa o bir girişim benim için yok. Lokanta açamam, restoran açamam. Yani tamamını delege edebileceksem ancak yapabilirim. En baştan benim kurduğum ve içinde deli gibi çalıştığım öyle bir mekan versiyonu olamaz. Kafe açamam. Bütün o mekanlı işler benim için bitti gitti. Yürütme konusunda kendimi çok iyi görmediğim için canavar gibi yürütmecilerin olması lazım işin içerisinde. Yani iyi bir ekip kurmam lazım kendimi tanıdığım için. Dijital bir iş olması lazım. Orta ve uzun vade bana gelir getirecek bir şey değil de hızla sonuç alacağım bir şey olması lazım gibi bir takım örnekler verilebilir. Bunları insan kendisine getirebilir. Bunlar tabii dönemsel olarak değişebilir. Mesela girişimcilik yolculuğunun başında hızlıca sana ekonomi oluşturacak girişimcileri bir yandan da motivasyon sağlasın diye tercih ederken biraz girişimcilikte ilerlediğinde kendine şunu diyebilirsin. Koşturmayı bırakıyorum. 5-6 sene hiç sonuç beklemiyorum. Acelem de yok. 5-6 sene bununla uğraşacağım ve 5-6 sene sonunda bunun büyümeye başladığını görmeye razıyım deyip mesela öyle bir filtre oluşturabilirsin. Çok evet. Geniş sayıda insan kitlesine ulaşmalı ve değer üretmeli diye bir şey oluşturabilirsin. Yani böyle bir takım filtreler kurgulayarak en azından ne tip bir fikir oluşturman gerektiğini bilebilirsin.
Bu arada hocam bu filtre yani sizin işinizi kolaylaştırıyor olması lazım. Yani genel olarak zaten yani seçenekler bir anda azaldığı anda karar vermede hata payı da o kadar azalıyor demektir.
Tabii. Bazen çok kalın filtre, mesela net filtreler de mesela önümüzdeki ilk girişimin muhakkak global olacak dediğin anda birden bütün Türkiye'yi iptal ettin.
Kocaman kendi içinde muazzam bir aslında gelişme şeyi de oluşturmuş oluyorsun. Eğrisi tabii. Yani ne yapabilirsin? İyi filtreler oluşturursan kendini evet arzu ettiğin hayata eriştirmek için bazı şeylere yani bazı challenge'lar içerisine girmek zorundasın ve gelişmek tabii. Zorundasın.
Bir de girişim fikrinin uygulayıp uygulamayacağını anlayabiliyorsun. Örnek vereyim. Bir içerik sitesini, web sitesini büyütüp Google ve arama motorları SEO ile ulaşılıp oradan oluşacak organik trafiği bir takım ürün ve hizmetlerin satışına dönüştürmek istiyorsan 2-3 seneden önce hızlıca yapılacak bir şey değil bu. Yani birkaç sene belli ki içerik üreteceksin deli gibi. Nasıl bir hayat olacağı da belli. Delege etmeyeceksen eğer. Bunlara bakarak buna girip girmeyeceğini hemen çözebilirsin.
Aynen öyle. Öyle. Şimdi gelelim James Clear.
Ha bu arada James Clear'ı koyduk. James Clear bir tweet atmadı. Bir bilgisayar atmadı. Nereden geldi bu onu söyleyelim. James Clear'ın bir bülteni var. Mail bülteni. Benim ve sanırım sizin de takip ettiğiniz bir bülten, abonesi oldunuz. Onu okurken bu soru hoşuma gitti, paylaştım Twitter'dan sizinle. Sonra burada da paylaşalım dedik. O soruyu bir de beraberce soralım.
Ben 6 tane prensip, hani biraz önce 6 tane prensip dedik ya, 6 prensipten bir tanesini yani kendi prensiplerimi oluşturmadım ama kafamda bir şey olsa bir tanesini kesinlikle bu yapardım. Yani
bu soru ama.
Soru olsun. Bu soru bir prensip aslında. Bu soru bir prensip yani. Daha fazla yem ihtiyacım var yoksa basitçe sahip olduğum bilgilerle hareket etmeye, eyleme geçmeye mi ihtiyacım var yani? Muazzam bir şey ya. İnanılmaz. Bence böyle bunun hocam girişimci insanların kafasına böyle kazınması lazım. Şu tabii. Herkeste net bir ön yargı var. Benim daha fazla öğrenmem, bu konuyu daha fazla öğrenmeye ihtiyacım var. Bu konu hakkında daha fazla biliyorum. Şurasını da öğrenmeliyim, burasını da öğrenmeliyim. Mesela geçenlerde bir tane CSS, ben de şimdi CSS'i falan öğrenmek istiyorum, geliştirmek istiyorum. Biraz da çabalarım oluyor o konuda. Birisi YouTube videolarının altına bir seri yapmış. Türk Adem İlter diye birisi yani. Ona da teşekkür ederim. Bayağı muazzam seriler yapmış. Adem İlter seri yapmış YouTube'da hocam. Bütün CSS videolarını izlemiş. Sonra altına şey yazmış. İşte bütün videoları izledim. Çok başarılısınız ama şunları da keşke anlatsaydınız falan. Bir tane sormuş. Şunu uygulasaydın aslında onu görürdün falan. Demiş ki ben daha hiç uygulamadım. Daha bir tane bile uygulama yapmamış yani CSS uygulaması.
Çok iyi ya.
Burada aklıma şey, biraz daha bir şeyler öğreneyim ondan sonra bir şey yapayım gibi çoğunlukla haksız olduğunu düşündüğüm bir kaygı içerisinde. Bu bizim yanlış hatırlamıyorsam birinci bölümde konuştuğumuz bir şey. Üretici sıfatını taşıyamayacağını düşünüyor sanırım insanlar genel olarak. Ya ben biraz daha tüketeyim, birazcık daha alayım çünkü üretmek için o hak bende henüz yok. O hakkı kendime aşetmek için biraz daha bir şey öğrenmem gerekiyor. Ben henüz o üretim aşaması, o kıstası geçmediğimi düşünüyorum diye insanların düşündüğünü düşünüyorum açıkçası. Mesela ben burada bu sorunun cevabı ne zaman evet daha fazla bilgiye sahip olmam gerekiyordur? Bence bir nasıl diyeyim kabul görmüş akredite bir şey gerekiyor, bilgi seviye gerekiyordur. O bir sıfata haiz olup sonra bir değer üretiyorsan belki o halde daha fazla bilgiye ihtiyaç olabilir. Yani sonuçta sen belli bir bilgi donanıma sahip değilsen doktor olamazsın. Belli bir bilgi donanıma sahip değilsen avukat olamazsın ve onların üreteceği şeyleri üretemezsin. Ancak bu gibi hallerde bana kalırsa daha çok şey öğrenmem lazıma cevap kayabilir diye düşünüyorum.
Ben de bu bilginin yanında şöyle anlatayım. Mesela MVP denilen bir şey vardır ya, Minimum Viable Product. Yani müşterinin karşısına çıkarılabilecek ve ana fikri taşıyan, ürün ve hizmetin temel özelliklerini taşıyan ve dolayısıyla pazar ürün uyumunun oluşup oluşmayacağını anlamana yol açacak öngörüleri, içgörüleri sana sağlayacak en basit versiyonu üretirken özellikle çok iyileştirme mantığı gelmeye başlar. Mesela birilerine gösterirsin, şu da olsa, bu da olsa, şunu da yapsan. Orada dosya kapatacak şekilde hareket etmek lazım. Yani MVP dosyasının içerisine daha fazla bilgi, daha fazla açma modu eklememek, daha fazla yaratıcılık eklememek lazım. Bir an önce işi bitirmek üzere ve operasyon üzerine odaklanıp öyle devam etmek lazım. Ancak o zaman o şeyi bitirebiliyoruz. Yani benim podcastlerde de en çok anlatmaya çalıştığım şey bu. Bir süre sonra felç oluyor insanlar, hareket edemez hale geliyorlar. Evet. Çünkü bilgi ve dışarıdan gelecek verilere kendini açık tuttuğunda o sistemi kapatman mümkün değil. Hiçbir zaman durman mümkün değil ki. Sürekli iyileşebilir. Sürekli daha iyi hale gelebilir. Yani Emre'nin en sevdiği kelimeye geliyoruz. İterasyon.
Aynen.
İterasyon mantığını anlaman lazım. Sıfırdan bire getir MVP ile, var et, müşteriyle buluştur. O sırada da sürekli itere ederek, iyileştirerek devam et.
Bu arada bu şeye de Yasemin benziyor. Yasemin doğru. Bayfok şu canlarını sunmuş. Harika şey gerçekten. Doğru. Bayfok da ya yazdığı şeyi tekrar ekrana getirebilirsin Emre. Bence çok çok öyle şey gerçekten. Evet yani genel olarak birçoğumuz gerçekten üretim hakkını kendisine görmediği için değer üretemiyor. Bu arada yani çocuğun rengi değişti.
Oynuyorum ben filtrelerle.
Fakat evet ben daha birkaç bölüm önce de söylemiştik ya, Bayfok'ta herkes birbirine üretme konusunda herkes birbirini teşvik ediyor, cesaretlendiriyor. Onun ötesinde en iyi bence cesaretlendirme ve teşvik yöntemi olan yapıyor. Biri bir şey üretiyor, ben bunu ürettim diyor, podcast'ini veriyor, YouTube videosunu paylaşıyor ve sonra diyor ki ben de bir şey üretmeyi düşünüyordum, ben de üreteceğim diyor. Üretim iterasyonu öyle başlıyor.
Ya bir de şey, bir süre sonra tren seyreder hale gelirsin. Bakın ya, önünde vızır vızır hareket eden vagonlar, yani birileri podcast başlatmış gidiyor. Duygu öyle olmaya başlar bir süre sonra. Yani sen böyle yapayım mı yapmayayım mı, nasıl yapayım, öyle mi yapayım, iyileştireyim mi falan derken böyle uçaklar uçuyor, trenler geçiyor, otobüsler geçiyor, vızır vızır trafik çalışıyor. Yani aksiyon içindeki insanlar, mesela Gülşah Şah çok iyi bir örnek değil mi? Kaç 40 bölümü geçti, her gün bir podcast kaydediyor.
İnanılmaz.
Ve sürekli iyileşiyor, daha iyi hale geliyor. Canavar gibi bir operasyon var.
Hocam şimdi, bir de ben bu soruyla alakalı bu soruyu düşününce benim aklıma şey geldi. Şu an şöyle bir deney yapsak yani. Hiçbir bilgi almamaya başlasak, önümüzdeki bir hafta boyunca sadece bildiklerimizle, zihnimizle, gözlemlerimizle, daha önce okuduklarımızla vesaire bir şey üretmeye çalışsak eminim muazzam şeyler üretiriz. Eminim. Böyle bir challenge olacak mesela. Önümüzdeki iki hafta boyunca hiç veri tüketmeyeceksin. Bildiklerinden bir şey çıkartacaksın. Makale çıkartacaksın. Ne bileyim işte konu, bir video çıkartacaksın falan filan. Eminim çok herkes iyi. Çok iyi şeyler çıkarabilir yani.
Inputsuz 5 dakika ya. Bence 5 dakika. Input almayacağımız 5 dakika. Kendimizi tanıyalım bakalım nasıl olacak. Ama... ha, bu arada bu aklıma şeye getirdi. Hocam senin podcastlerin hangisinde vardı bilmiyorum da feedback önce alınır, sonra alınmaz zaten. Yani feedback'i baştan alacaksın. Ünün temelini ona göre oluşturduktan sonra feedback'i azaltacaksın ve sonrasında da keseceksin. Sona doğru yaklaştıkça.
Evet. Gelelim. Bu muazzam bir şey yani.
Bunu ya herkes... bu var ya.
Ben bunu herkese İçim anlatıyorum. İçim daralıyor.
Ben de etrafımdaki herkese
gerçekten
anlatıyorum.
Gerçekten içim daralıyor.
İştaraltıcı bir şey. Gerçekten iştaraltıcı bir şey de. Bu AirPods'un gelirlerinin diğer teknoloji firmalarına gelirlerinin oranı. AirPods'un tek başına geliri 23 milyar dolar değil mi? 23 milyar.
Evet, cirosu.
İnanılmaz.
Cirosu 23 milyar dolar. Shopify'ın falan bakar mısınız hocam ya? Shopify sene bir. Ama burada bizim hep konuştuğumuz bir şeyin çok önemi var hocam. Adamlar getirip AirPods'u nereye kurmuşlar? Kocaman bir pazarın içerisinde. Zaten kulaklık vesaire bu tarz şeyde pazar çok geniş. Oraya kurmuş. Yani kıyas aslında bir açıdan doğru güzel, bir açıdan yanlış.
Mesela ne diyor çok... ama? Ne diyor? Bir şey diyor ama. Gerçekten bir şey diyor. Bak şurada işte. Bana da sattılar. Evet. Ve çok kötü. Hiç memnun değilim. Buradan bir satışları bir miktar düşürmeye çalışayım.
Ama bir hikaye var. Yetişmiş. Bir şey.
Düşüremeyeceksin. Ne
bu? Yani bir sürü kulaklık var. Biliyoruz hepimiz. Benzer artık bundan sonra benzerleri çıkmaya başladı. Bu niye uçtu?
Evet. Var o şeyi... Bir... O şeyin dünyasını bence kimse çözemeyecek. Ama ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Bence bunun Türkiye'de çakma versiyonları da muazzam satıldı. Çakma versiyonuyla milyon TL ciroya ulaşan benim var mesela. Bir tanıdık arkadaşım var mesela. Olay şu hocam. İnsanlara çok net bir şekilde, daha önce belki bunu konuşmuştuk. Çok net bir şekilde statüs attı. Kulaklıkla çok net bir şekilde statüs attı. Kulaklığı takıyor, o görüntü, fotoğraf, o kulaklığın orada olması hali, sanki böyle dışarıdan farklı bir...
Havalı.
Evet, havalı olması hali vesaire gibi böyle statüs attı. Hani hep söylüyoruz ya, sonuç satabiliyorsan aslında çok başarılısın. Sen bir sonuç satabiliyorsan statü gibi, beğenilme gibi, insanın böyle daha avcı toplayıcı döneme dayanılan bir güdüsüne hitap eden bir sonucu sattı.
Ben de o zaten zaman şöyle ilçe çıkarmaya çalışalım.
Şunu diyecektim. AirPods kullanıcıların sesi ve mikrofonu harika abi. Ben o yüzden aldım. Varsa söyleyenleri çok da samimi bulmuyorum açıkçası.
Yok. Hiç gözükmüyor olsaydı bu cihaz ve efsane bir ses alıyor olsaydın, kulağının içinde olsaydı, hiçbir görselliği olmasaydı bu kadar satamazdın. Görünür olacak, bir şey sinyalleyecek. Evet. Neyi sinyalliyor olduğun da senin marka değerleriyle falan ilişkili olacak değil mi? Yani teknolojiyi takip eden, kaliteli sese, kaliteli teknolojik ürünlere para veren, ayrışan, farklı duran, yani Apple bir sürü üründe yaptığı gibi sürüden ayrışan, kendi kategorisini oluşturan, kolay ulaşılabilir ama çok şık bir tasarım her şeyiyle. Yani... Şunun şurada şarj oluyor olması da çok şık. Bu her tamamıyla şıklık.
Ya ben kapağının yani. Kapanmasını bile çok seviyorum açıkçası.
Kapağını şak şak şak ediyor ya hocam. Evet. Şey diyor ya. Kapağının
dökülün böyle... dökülün hadi anlatın. Bunu kullanıcıları
tanıyalım. Ben kullanmıyorum da. Kapağının böyle şak şak etmesi anlayamazsınız diyor. Yani öyle bir video.
Zippo çakmak gibi. Zippo çakmaklarda da o vardır. Zippo
hocam
çakmaklarda.
Bir şey söyleyeyim. Bence şu açıdan muazzam bir şey. O biraz önce anlattığınız gibi. Mesela MacBook Pro bugün bilgisayar olarak kullanılmıyor hocam. MacBook Pro, MacBook Air bilgisayar olarak kullanmıyor. Gidin bir işte ne bileyim deri markasının reklam görsellerine bakın. MacBook Pro var orada. Başka bir herhangi bir şeye bakın. MacBook Pro var orada. Yani
hoca da burada MacBook'unu sallıyor, ekranı gösteriyor.
fan ısıyor, altına herkes mermer koydum. Buradan da şikayetim var hep olan. Fanı çalışıyor. Altında mermer ve buzluk var. Arada onu kontrol ettim.
Hocam M1 alıyorsunuz, dertlere son veriyorsunuz.
Yine de gösterelim MacBook.
Demek istediğim şu. O oradaki gerçekten sizin söylediğiniz o sinyalleme, dışarıya bir sinyal verme ve onu böyle sadece kullanılan bir araç değil de aslında insanların bir statü belirten, işte onu cool gösteren bir araç haline getirmesi o kadar muazzam bir şey ki. MacBook Pro'nun bugün reklamını dediğim gibi yani giysi markalarına, aksesuar markalarına, başka markalara bakın. Bunlar MacBook Pro'nun dolaylı reklamını yapıyor. MacBook'un dolaylı reklamını yapıyor. İşte ya bunu
Google'a freelance landing page, background image vesaire yazdığın zaman ilk çıkan şeyler masa üzerine MacBook'lar var.
Aynen
çünkü
öyle.
Çünkü MacBook kullanan freelancerlar muhtemelen çok iyi iş yapıyorlardır ya, yapma potansiyelleri vardır. Evet. Güven veriyor yani, MacBook fotoğrafı.
Bu işte buradan hocamızın dediği gibi yani buradan bir ilke çıkarılacaksa ürünün aslında hani üretilen bir ürünün insanın hayatında tek bir faydaya hitap etmesi güzel ama geniş kitlelere hitap edebilmesi için çok böyle herkese hitap edebilecek ya da insanın çok temelindeki davranışsal ekonominde anlattığı çok temelindeki bazı duygulara vurması, bazı duygulara hitap etmesi, yaklaşması lazım.
Tabii kudretlidir durumum var. Yani evet. Kulaklığa veriyorum, bastırıyorum parayı. bu farklı bir şey. Teknolojiyi takip ediyorum. Bütün bunları sinyalliyorsun. Bir de tabii boş değil. Apple'ın ilkelerinden bir tanesi. Apple'ın bir şeyine de gireceğiz daha sonra. Çok şık. Gerçekten estetik olarak güzel tasarlanmış.
Evet. Tabii. Direkt ona devam edebiliriz. Altındaki.
Aynen, hemen ona devam edelim.
Ben bu arada bir şey söyleyeyim. İnovasyonun çeşitli şeyleri vardır ya. Farklı farklı hem inovasyon türleri hem dereceleri vardır. Mesela yıkıcı inovasyon vardır. Ben yeni girişimcilere hep şeyi öneriyorum artık. Var olan bir kategoride, delicesine satış yapılan bir kategoride sadece pazarlama inovasyonu yapsan bile çok hızlı bir şekilde uçabilirsin. Yani rakiplerden kendini ve hikayeni daha iyi anlatan, birebir aynı ürün, çok yakın bir ürün, bir miktar ambalajlama değişikliğiyle, işte bir miktar mesaj değişikliğiyle falan delicesine ağır inovasyonlar yapmana gerek yok. Özellikle yeni girişimciysen pazarlama inovasyonu çok satan bir kategoride iyi bir girişim alanı bence.
Evet, Apple'ın George Mac de bu arada daha çok böyle mental modelleri, pazarlama ve diğer alanlardaki mental modelleri anlatan birisi. Twitter'daki threadleri de şeyleri de genel itibariyle bunun üzerine. E-mail bülteni de var. Ben bir süre takip ettim ama çok yoğun böyle bilgi verdiği için şeyi sevmiyorum hocam. Sizin biraz önce filtre diye bahsettiğiniz. Biz de aslında burada şunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Konuları hep öz bir yere getiriyoruz. Muhakkak böyle bir prensibe bir şey oturtuyoruz ya. Twitter'da ya da mail takip ederken bu benim için bir filtre. Böyle çok fazla beni bilgiye maruz bırakması önemli değil ama benim temel böyle bana temel şeyleri öğretebilmesi, temel ilke ve prensipleri öğretebilmesi asıl mesele.
Tabii ben bir şey söyleyeyim Emre mesela. Bilmiyorum sende durum öyle midir ya da Onur'da öyle midir? Bende artık bilgiseli, Twitter vesaire gibi yerlerden bilgi tüketme ihtiyacı neredeyse kalmadı. Ben yani de. Nasıl ki sinemada delicesine ben film tüketerek artık bayağı ciddi bir şekilde bir sinefil olarak aşağı yukarı çeşitli sinema kategorilerindeki en iyi şeyleri izlediğim için artık böyle beklemem falan gerekiyor iyi bir film çıkması için. Twitter'da ya da iş kategorisindeki kitaplarda da aynı şeye ulaştım. Onun için bizim artık üreten duruma geçmemiz gerekiyor. Onun için kesinlikle. Bilgisayar kaşifleri bu nedenle de çok iyi. Yani bilgisayar kaşifleri için ben şu anda daha çok Twitter'da bir sürü şeyi takip ediyorum. O noktaya evet. Geldiğinde zaten değil mi tekrar etmeye başlıyor bazı şeyler.
Aynen öyle. Hep temelindeki şey alıp böyle bir ilkeyi bin farklı açıdan ele almak oluyor.
Bunu en iyi Emre bence sen tespit edebiliyorsundur diye düşünüyorum. Bunu da şey sayesinde.
ROM Research.
Hani ROM Research sayesinde. Evet. Bazı kategorizasyonlar ve kavramlar altında topladığın için. Evet ya onu mesela belki şimdi çıkarsan göstersem tweetlerin birçoğunun belli başlı ilkeler ve prensipler üzerine altın kategorize edildiğini göreceğiz yani.
Kesinlikle. Apple'ın pazarlama işte felsefesi
1977 yılında yazmışlar.
Aynen, muazzam ya. Gerçekten. Empati, odak, impute ne demiştin? Estetik değil mi Onur?
Baktığım ya, halde çeviremedim ben yani. Çok saçma bir
yani, saçma değil. Impute'a estetik demek istedim ama estetik
ya, bence bu, tam bırakamıyorum. Şu alt tarafta yazdığı şeyden biraz anlaşılıyor aslında. Burayı da şey yapalım. Empatinin altına ne demiş? İnsanların isteklerini diğer firmalardan daha iyi anlayabilmek. Odağa ne demiş? İyi şeyleri üretebilmek için gereksiz, önemli olmayan diğer bütün fırsatları elimine etmek demiş. O da
filtre yani, bir tür filtre.
Aynen. Input'ta insanlar bir kitabı kapağından kıyaslar, kapağıyla karar verir. En kaliteli, aşağıda bir şey yazıyor muydu? Burası kesilmiş mi sanki?
Bir tıkla.
Burada şeyi unutmayalım bu arada, ya da ben kendi notumu düşeyim. Şu empati kısmında hani biz gerçekten hakiki olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını herkesten ve diğer şirketlerden daha iyi anlayacağız diyor. Burada şunu düşmemek lazım. Gidip müşteriye bakıp analiz edip onlardan aldıkları bir şey gibi bir şey değil bu bence. Yani ben işte müşterilerime sorsaydım daha hızlı atlar isterlerdi der yani Ford'un galiba evet. Öyle bir meşhur şeyi var. Ben de ona inanırım yani müşteriden alabileceğin şeyler, müşteriden en fazla içgörü alabilirsin. Onu da çok akıllıca sorulmuş bir takım sorularla gözlem yaparak falan. Bence burada insanı anlamaya çalışarak, insanı tanıyarak, ekosistemi tanıyarak örtük ihtiyaçlarını da anlamıştır müşterinin. Mesela müşteri normalde daha özgür bir mimari, onun için daha iyi soracak olsanız öyle der. Ama ne yapmıştır? Mimarisini kapatmıştır. Fazla müdahaleye fırsat vermemiştir. Windows kadar kurcalayamazsın Apple'ı. Hı-hı. Yani Apple'ın belli bir şeyi vardır. Bu kısım önemli bence. Empati
burada konusunda. Şey diyor. Evet hocam, burada da input'ta da alt tarafta şey diyor. Biz diyor en iyi ürüne, en kaliteli şeye, en kullanışlı yazılıma sahip olabiliriz diyor. Ama eğer biz bunu diyor özensiz bir şekilde sunarsak, alt tarafta öyle yazıyor. Özensiz bir şekilde sunarsak diyor, İnsanları onu özensiz olduğuna gösteririz diyor. Ama biz bunu yaratıcı bir versiyonla, profesyonel bir şekilde sunarsak diyor, insanlar o estetiği, o kaliteyi algılayabilirler, erişebilirler diyor.
Kapağına bakarak kitap hakkında karar verirler diyor insanlar ve çok haklı.
Çünkü başka çaresi yok insanların.
Yok.
Bir tek kapağına bakacak çünkü. Evet. Bu arada empatiyle ilgili hocam senin söylediğin şey aşağıda, ben Adam Grant'in birazdan tartışacağımız tweetiyle şimdiden bağladım. Oraya gelince belki tekrar hatırlarsak söylerim. Data informed değil de data driven gibi bir tweeti vardı Adam Grant'in.
Yani, çok güzel.
Onun sana verdiği bir bilgiyle değil de ona, yani bilgiye göre karar vermeyeceksin de bilgiyi alıp sen onun insight'ını, işte onun ondan sonra oradan çıkartacağın, işleyeceğin ve çıkartacağın empatik değere göre karar vereceksin. Bence çok örtüştü benim aklımda. Input'la ilgili de ben şöyle düşünüyorum. Ben bilmiyorum, doğada bu var mı? Yani hayvanlar, yani insan olmayan hayvanlar estetik bir şey görünce dikkatlerini oraya veriyorlar mı bilmiyorum ama insan kesinlikle bir şey şıksa dönüp bakıyor. Yani bu insanın içinde olan bir şey.
Sen dünya diyoruz işte.
Evet ya. Bu öyle yani, bu şu anda hepimizin de galiba MacBook var. Yani güzel ya, gerçekten güzel bir ürün ve bu ilkenin ta oradan geldiği de belli. Çünkü bugüne kadar çıkarttığı ürünlerin bence tümü, eski 70'lerden beri bakılan bakacağımız ürün, sattıkları ürünlerin tümü bence şık. Yani bak,
bir örnek verebilir miyim? Onur, bir örnek vereyim sana. Mesela AirPod konuştuk. AirPod'un bir kutusu var. Müşteriye sorsan desen ki ya bak, bu bayağı masraflı bir iş. Biz bu kutuyu tasarlattırıyoruz, ürettiriyoruz, yerleştiriyoruz. Ben sana bu AirPod'u o ambalaj fiyatını düşerek versem senin için daha iyi olur mu diye sorsan, müşterilerin %70'i 80'i ya tabii ki canım ambalaj önemli değil diyeceklerdir. Ama harika. Öyle diyeceklerdir bu arada. Gidersin sorarsın.
Kesinlikle.
Sana derler ki ya ne gerek var canım. Ama işte öyle değil. Bu empatideki işaret ettiğim nokta buydu. Kendisinin bile farkında olmadığı bir takım ihtiyaçları var.
Evet.
Bu çok özenli bir paketten çıkınca, daha çıkarma anından itibaren bu ürünle kurmuş olduğun deneyim bağı farklı olmaya başlıyor.
Kesinlikle. Süper. Ben şey açısından da hocam, Apple bence piyasaya muazzam bir içgörü sundu, muazzam. Mesela Edelkron'u biliyorsunuz, Edelkron Türk firması ihracat yapan. Edelkron, Kadir Köymen kendi de söylüyor zaten. Biz Apple'ın kutularını modelledik diyor yani. Oradaki deneyimi modelledik. Zaten Edelkron'a da belli bir süre sonra ne dediler mesela? Kamera, video, ekipman dünyasının Apple'ı dediler mesela. O
Çok
kadar
iyi.
güzel, o kadar güzel bir şekilde o kutuyu, ambalajı, işlevi modelledi ki bu şekilde. Yani orada aslında piyasada bunun bir sürü örneği var. Pazarın içerisinde sana sunulmuş hazır içgörüler varsa yeni bir şey üretmek yerine var olanı deneyimleyerek yola çıkabilirsin ya da var olandan yola çıkarak bir şey üretebilirsin. Bir deneyim üretebilirsin.
Bu arada Focus üzerine çok durmadık. Aslında kendisini gayet iyi açıklıyor ama bence çok çok kritik. Yani çünkü insan zihni, insan gücü çok kıymetli. Burada odaklanacağın şeyi çok iyi karar vermek. Geri kalan her şeyi bırakmak, onları unut ve buna odaklan demek de çok güçlü bir ilke.
Onu içeride de
Böyle.
çok iyi yaptıklarını söylüyorlar. Mesela iPhone'la uğraşan ekibin sadece iPhone'la uğraştığını, MacBook'la uğraşan ekibin sadece MacBook'la uğraştığını, o odaklanmayı iyi yaptıklarını söylüyorlar. Odaklanma gerçekten yani hayat şeylerinden, kısa yollarından, life hack'lerinden bir
Evet.
tanesi olabilir son dönemde. Evet. Pazarlama psikolojiden 10 tane ilkeden bahsetmiş. Psikolojiden pazarlamaya kadar ustalaşmak için. Değil mi?
Evet, burada o 11 tane saymış hatta ama bunların bazılarının ben Türkçesini bilmiyorum. Reciprocity'yle burada ilk baştaki tweet'i aslında bu sağ taraftaki tweet Emre şey değil. İlk tweet'i değil ama özeti en sonuna veriyorlar ya, ben o yüzden özeti en başa koydum. Hepsini baştan
İyi.
aşağı okumak istemeyiz belki diye.
Karşılıklılık demek
Evet.
reciprocity. Şeyde de
Evet.
var. Diğerinin ikna prensiplerine de var.
Ben bu arada bu tweet'i okurken aklımdan ne geçiyordu biliyor musun? Ya bunlar şey Emre Aslan'ın söylediği şeyler değil mi?
Evet,
Siz 6
biz
tane
bunlardan
saymıştınız hatırlıyorum.
bahsediyoruz. Aynen. Bahsettik ya.
Aslında öyle. Burada yani çok sıklıkla tekrar ettiğimiz ne var? Kıtlık var, scarcity var. Anchoring'den ne kastedildiğini açıkçası anlayamadım. O bazı baştan sonra da sayabiliriz, üzerinden de geçmemiz
Çapalama,
gerekirken.
çapalama. Anchoring çapalama demek. Yani böyle ilk oluşan gözlemin sende bir şey oluşturması. İlk etkinin sende bir kalıcı etki oluşturması. Mesela aynı biraz önce bahsettiğimiz konu gibi düşün. Bir ilk intiba diyelim. Bir ürünle alakalı, bir şeyle alakalı ilk gördüğün şeyin sende kalıcı bir etki bırakması ve ondan sonra ona göre düşünmen. Mesela sen ilk başta MacBook'u gör bir bilgisayar olarak, sonra git Microsoft'u gör hiçbir şey görmemiş bir insan olarak. Ne yaparsın? MacBook'a göre şeyi Microsoft'u ürününe kıyaslarsın. En kritikası da o. Çapalan. Bunlar hep şey ya. Bilişsel olarak da
Bazısı davranışsal ekonomiden gelme,
aynen.
bazısı Cialdini'nin iknanın ilkeleri
İlkelerinden geldi.
kitabından gelme.
Ama
Birincisi
çok
karşılıklılık.
evet.
Yani insanlar kendilerine yapılan iyilikleri karşılıksız bırakmak istemezler. Bir karşılıklılık ilkesi vardır. İkincisi mimetic desire, yani taklide dayalı arzu.
Arzu evet.
Burada da insanlar rol model olarak gördükleri insanların satın aldıkları ürünleri, kullandıkları ürünleri kullanma yönünde eğilim gösterirler. Yani örnek orada şeyi vermiş, bir basketçi. Çok iyi bir basketçinin giydiği ayakkabı markası başka insanlar ve amatör sporcular tarafından daha çok istenecektir. Risk aversion, kaçınma herhalde değil mi?
Evet,
Risk
işten
aversion.
kaçınma hocam.
Yani almadığımız için daha sonra pişman olacağımızı düşündüğümüz şeyleri mümkün olduğunca almaya çalışırız. Statü arayışı
Evet.
yine Apple ürünü, AirPod ürünü buna örnek. O AirPod'un bana verdiği bir statü var. Kesin
Belirsizlikten kaçınma.
belirsizlikten
Belirsizlikten kaçınma.
kaçınma.
Aynen.
Bunu nasıl bağlamış? Bunu okumadım.
Bunu bence okumaya da gerek yok hocam. İnsanların belirsiz durumların içerisinde bulunmak istemeyişi. Mesela diyor ki Hampton Court
Ha, geriye sayımlar bunun için çalışıyor.
aynen. Belirsizlik
Güzel.
halinin içerisinde bulunma. Anchoring çapalama. Anchoring'i ne demiş merak ettim ama ben de. You need to pay higher price. Ha, öyle ilk önce mesela diyor büyük yüksek fiyatlı ürünleri görürsen daha yüksek ödeme konusunda şey olursun diyor. İstekli olursun diyor. Güzel. Scarcity zaten bildiğimiz geri sayım vesaire indirim, bunların hepsinin amacı insanı bir korkuluk haline sokup oradan şey yapmak. Halo efekte ilk başta pozitifi görüp sonra negatif, öyle bir şeydi, bir dakika. Orada...
Yok, halo etkisi beğendiğimiz ve sevdiğimiz şeylerin diğer eylemleri de seviyoruz ve beğeniyoruz ve evet, onaylıyoruz.
Sosyal kanıt biliyoruz zaten. Sosyal kanıt başka insanların yorumlarını vesairesini sizi de etkilemesi, hiç tanımasanız bilmeseniz dahi. Otoriteye mi de ne diye açıklamıyorum?
Otorite alanında yetkin olmak,
evet,
uzman olmak karar ve konusunda bizi daha çok etkiliyor.
Sosyal kanıt ne zaman çalışıyor bu arada? Sosyal kanıt otorite olduğu zaman daha çok çalışıyor. Mesela neden influencerların bize sunduğu ürünleri kabul ediyoruz? Çünkü influencerları takipçi sayısı veya başka bir şeylerden dolayı istemesek de otorite görüyoruz. Bir otorite olarak gördüğümüz için. 11 başka
sen. 11'si en baştaki social blogger.
Velayetlik. Ama dediği gibi, İnanç'ın dediği gibi, bunlar kimisi davranışsal pazarlamadan, kimisinin iknanın ilkelerini alıp yerleştirmiş aslında.
Bence çok iyi toplamış.
Aynen. Güzel bir karma haline getirmiş. Bu yukarıda bahsettiğimiz şeylerin de çok güzel vardı yani. Statüs arayışı falan, statü arayışı falan mesela. Hep yukarıda anlattığımız şeylerle ilintiliydi. Sonra bu post, bu gerçekten...
Adam Grant'a geliyoruz.
Bu arada ben az önce şey dedik yani, birçok tweet artık birbirinin aynı konuyu farklı şekilde ele alıyor. Adam Grant bence bunlardan ayrışıyor. Adam Grant her seferinde "Aa evet ya, böyle bir şey düşünülebilir" denecek tweetler atıyor gibi geliyor bana.
Adam Grant abi tüketmiyor, düşünüyor ve üretiyor yani. Tüketip oradan üretmiyor. Düşünüyor yani, üstüne düşünüp şeyden bahsetmiştim ya ben sunumda, onu da izlemişsindir. Data, information, knowledge, insight ve wisdom diye gidiyor ya böyle. Hı hı. Bizim verilerin bağ kurarak. Adam Grant yani insight kısmında ötesinde ilerliyor diye düşünüyorum.
Ne demiş, evet, Adam Grant?
Stabil bir dünyada demiş, data odaklı olmak ideal olan, aslında en iyi olanı data odaklı olan. Değişen dünyada datadan beslenmek, aslında öyle çevirebiliriz. Datadan beslenmek daha iyidir demiş. Data ne yapabilir? Paternleri, geçmişteki paternleri, gerçekten bu böyle hayatın akışıyla alakalı, bir işleyişle alakalı paternleri sana çıkarabilir. Bunları açığa çıkarabilir. Ama diyor ki işte bu paternlerin gelecekte nasıl değişeceğini tahmin etmek için ne yapman lazım?
İşlemci lazım.
Aynen. Onları yargılaman, yani yargılaman demeyeyim de onun üzerinde düşünmen lazım aslında. Data kararlara rehberlik etmemeli, kararı beslemeli diyor. Böyle çevirebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, bu bence az önceki aslında Apple örneği, ya Apple çok herhalde kapsayıcı bir şey yani, yelpazesi geniş. Gerçekten özellikle İnanç Hoca'nın verdiği örnek doğrudan buna bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ya sorarsak, alırsak veriyi, veri diyecek ki ambalaja o kadar para harcamayın ve ambalajı bu kadar iyileştirmeye de çalışmayın. Çünkü ambalaj, bize gelen veriler der ki ambalaja bu parayı vermektense daha az para verip kulaklığı almak ister tüketiciler. Ama bu veri sence Apple'da yok mu? Var. Yani İnanç Hoca bunu düşündü, biz bunu düşündük. Apple'da zamanında bu bilgiye sahipti. Ya farklısına sahipti. Ama dedi ki yok, hayır, ambalajla hem şey Arge bölümü ona fokus yapacak, ona odaklanacak. Ona para harcayacağız ve insanları da ambalajla satacağız deyip bence o datayı değişen dünyaya göre, yani çünkü insan öyle diyor, aslında değişecek. Onun da algısı belki kendisi de bilmiyor. Kendisi de zaten sonra değişebilir diyerekten. Çok iyi şekilde bence işlemciye sokup onu doğru bir şekilde işlediğini düşünüyorum.
Zaten burada daha iyi bir içgörü elde etmek istiyorsan, insanlara böyle akla hitap eden bir soru sormak yerine muhtemelen çeşitli ürünlerin bulunduğu bir rafa gönderip, evet, hangi ürünü tercih ederdiniz gibi bir şey sorup ambalajın bayağı ciddi etken olduğu yönünde bir içgörü elde etmen biraz daha yüksek olasılıklı. Öyle bir şey yapmak gerekirdi herhalde.
Hocam ben bu tweet'i şey yaptım. Deniz abiye attım. Siz de takip ediyorsun diye. Çok hoşuma gitti. Deniz abi de böyle şeyleri düşündüğü için. O şöyle bir şey söyledi mesela. İlginç. Ya biraz katılıyorum, biraz katılmıyorum. Dedi ki neden dataya, veriye dayalı karar vermemeliyiz? Çünkü yeterince veri alamadığımız için dedi. Yeterince veri alabilsek veriye dayalı karar verebiliriz dedi. Aslında doğru. Doğru. Biz genelde veriyi böyle böyle insan davranışlarından daha çok böyle hep söylemler vesaireler gibi şeylerden daha çok veri alıyoruz. Ama davranışsal veriyi aslında az alıyoruz. Ya da o paternleri daha az çıkarıyoruz aslında. Davranışsal paternleri. Yeterince veri alabilsek, ben de katılıyorum Deniz abinin dediği görüşe. Yeterince veri alabilsek bu kararı da veriye göre, veriye dayalı verebiliriz herhalde.
Yani yeterince veri alıp o verileri yeterince iyi şekilde işleyebilsek muhtemelen biraz sonra ne yapacağını dahi biliriz yani.
Aynen. Evet. Bir sonrakine geçelim. Execution, product ve market. Hocam bu geçen hafta falan, önceki haftalarda konuştuğumuz şeylerin muazzam bir özeti ya. Bu adam zaten değişik birisi yani.
Bir açabilir misiniz? Ben hatırlamadım şu anda.
İsmi hemen açıyorum.
İlker Hazreti Adam Grant diye yazmış.
Ha, Leos. Evet. Ya bu o kadar doğru ki. Bunu hakiki sahada toz toprak içerisinde çalışan girişimci bilir. Ben biliyorum bunu. Ben biliyorum. Sen biliyorsun. Onur bilmiyor. Levels evet. Biliyor. Onur da biliyordur biraz ya. Biliyor. Daha çok öğrenecek yani. Gerçekten böyle.
Bir şey yapalım hocam. Bir...
Bu da benim içimi daraltan şeylerden birisi bu arada.
Bitti bir şey yapın hocam.
Ha, şimdi diyor ki harika bir operasyon ve ürün böyle sallanan bir marketle buluştuğu zaman pazar kazanır. Pazar yani var. Pazar iyi değilse, hı hı. Gevşek bir pazarsa, iyi bir büyük ve bir pazar değilse pazar kazanır. Ortalama bir yürütme ve ortalama bir ürün harika bir pazarla buluşursa yine market, pazar yani kazanır. Diğeri
mükemmel
bir yürütme ve ürün.
Ha, diğerinde pazar anlamamış galiba.
Evet ya, çünkü ikisi aynı gibi durdu şu anda.
Evet şöyle.
Bence eklemek istediğini anlatamamış. Demek istediği şey şu. Hem muhteşem ürün ve yürütme olacak, hem muhteşem bir pazar olacak. Bu ikisi olmadan işin zor. Ama ikisinden birini tercih edecek olsaydım, bana birisi dese ki ya sen muhteşem bir ürün ve muhteşem bir yürütme gücüyle çok iyi olmayan bir pazara mı girmek istersin? Ortalama bir yürütme ve ortalama bir ürünle muhteşem bir pazara mı? İkincisini tercih ederim.
Evet.
Pazarı.
Pazar, tabii.
Pazar.
Artık pazar. Önce pazar.
Niye? Ürünü daha iyi yapabilme ihtimalin olduğu için değil mi?
Aynen öyle. Aslında öyle.
Tabii. Okey, tamam. Öncelikle tamam, ben de doğru tahmin etmişim. Güzel.
Yok, hiç dokunma ihtimalim olmasa da bu arada bu daha ekonomi oluşturan bir şey. Hani iyileştirme şansım da yok diyelim ki. Bana diyorlar ki al sana muhteşem bir ürün ama böyle bir pazar var elinde. Bunu mu tercih edersin? Ya da idare eder bir ürün var ve ama acayip bir pazar. İkincisini tercih ederim.
Hocam ben burada bu noktada böyle birçok insanın pazarı ve pazarın o şeye nasıl cevap vereceğini düşünmeden ürün tarafına çok odaklandığını düşünüyorum. Zaten onu da görüyoruz da. Ürün tarafına çok odaklanıp o açıdan şey çok önemli. Böyle biraz sizin şeyin başında da anlattınız. Bir MVP ortaya koyup ürün tarafına çok aşırı efor sarf etmeden bir MVP ortaya çıkarıp hemen bunu pazarın ihtiyaçları pazara sunup pazar bunu gerçekten istiyor mu? Buna cevap veriyor mu? Buna tepki veriyor mu? Diye düşünmek çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Benim bu arada bir saniye çıkıp gelmem lazım. Kusura bakmayın, burada olacağım.
Tamam, biz devam ediyoruz. Hı. Öbür türlü zaten mahvoluyorsun.
Evet.
Yani tarihte çok büyük örnekleri var. Yani yeni girişimcilere niye tavsiye etmiyorum ben? Aşırı inovatif bir ürün ve işte ölçeklenme arayan bir startup kurmayı ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü startup iş modeli, yakınlarda öyle bir tweet attım okuduğum bir kitaptan. İş modeli ve ölçeklenmeyi test etmek üzere zaten yola çıkıyor. Yani ortada bir hipotez var ve bunu anlamaya çalışıyorsun. Bunun yerine ilk girişimcilik yolculuğunda garantili bir pazar, çok büyük bir pazar, çok delicesine rüzgar var. Oraya girip ufak tefek bir takım oynamalarla pazarlama inovasyonu olabilir, işte ne bileyim ambalajda vesaire inovasyon olabilir. Öyle bir şey yapıp oraya girmek daha mantıklı. Şu anda öyle görüyorum yani.
Kesinlikle, kesinlikle hocam. Ama bunlar işte böyle ilk orada birkaç tane pazar sana tokatlayacak falan. Tokat yiyeceksin. Sonra anlıyorsun ama ilk baştan da keşke farkında olsak.
Hatta şeyden itibaren artık düşünmeye çalışıyorum Emre ben. Yani ürün, şimdi her insanın bir takım bilgili olduğu alanlar var, meraklı olduğu alanlar var, üretmek istediği ürün kategorileri var. Oradan yola çıkmaya başlıyorsun. Ben o yola çıkışın en başında hemen en uca doğru gitmeye çalışıyorum. Yani hangi Instagram reklamıyla ben insanlara bunu gösterebilirim?
Aynen, süper olur.
Hangi başlıkla ürünü gösterebilirim? Hangi kitlenin hangi ihtiyacını, konsolide kitlenin ihtiyacını acaba karşılar bu ürün diyerek ürünün adını falan bile değiştirebiliyorum.
Evet, kesinlikle o perspektiften bakmak çok önemli hocam. Geçenlerde hatta ben de bir video izledim. Böyle diyor işte 100.000 TL'm olsa diyor 50.000 TL'yi direkt pazarlama bütçesi olarak düşünürüm diyor. Hatta ben daha fazlasını bile düşünürdüm yani. Eğer ürünü üretebiliyorsan daha fazlasını bile pazarlama bütçesi olarak düşünürdüm. Ürünü hazırlamayı ilk halini daha az küçük bir bütçeyle halletmeye çalışırdım.
Yani pazarlama zor olduğu için mi bu kadar maliyet gerektiriyor?
Zor olduğu için, zor olduğu için değil. Asıl odaklanman yerini, yani pazarın sana cevap verip veremeyeceğini ölçeceğin yer pazarlama. Ürünü yaparak bunu ölçemezsin. Pazarın ihtiyaçlarına cevap verip vermediğini ürünle ölçemezsin. İnsanları buluşturarak ancak ölçebilirsin.
Pazarlama çünkü en doğru noktadan başlıyor. Bu parayı kim verecek?
Evet.
Ve niye versin?
Sonucu sana satan pazarlama aslında, ürün değil yani.
Tabii. Y Combinator'ın böyle meşhur bir mottosu var. Problem arayışındaki çözüm. Yani sen önce bir çözüm yapıyorsun, sonra bir problemi olan insanları aramaya çalışıyorsun. İlk çıkman gereken nokta problem. Kimlerin, hangi çok büyük güzel. Kitlenin temel bir problemini çözmeye çalışıyorum. Bunu öğrenmek çok vakit alıyor gerçekten. Evet, ama kesinlikle. Öğrendiğin zaman da zaten bence bu arada girişimciliğin en büyük becerisi, yani edindiğin en temel beceriler insanları anlamak, daha iyi anlamak ve rasyonel olmadıklarını anlamak. Onun için davranışsal ekonomi çok sıçratıcı insan açısından. Metin yazarlığı, copywriting alanını iyi anlamak, ya iyi metin yazarlarıyla çalışmak, pazarlamayı anlamak. Buraları, pazarı ve pazar güçlerini, oraları anlamaya başladığında artık bence önünde durulamaz bir girişimci haline dönüşüyorsun. Değil mi? Yani Naval'ın şöyle meşhur bir sözü var ya, beni İngilizce bilinen bir ülkede sıfır noktasında bırakacak olursan belli bir süre sonra buna yakın bir refahı inşa ederim diye çok iddialı bir sözü vardır.
Evet.
Evet. Bence buradaki edinmiş olduğu becerilerle...
Naval zaten şunu diyor, benim diyor aklımda hayata geçiremediğim o kadar çok girişim var ki diyor, yani birkaç tane hayata yeter.
Aynen. Bu söz zaten çok aslında kullanılıyordu ama Derek Sivers bu arada muazzam bir kafa, muazzam bir beyin. Onur sana benziyor bak, yaşama tarzı, isteği de sana benziyor. Şey yapıyormuş, öyle onu, Derek Sivers insanlardan çok uzak bir yerde yaşıyor hocam bu arada.
O şekilde mi benziyor yani? İnsan sevmez.
Ne kadar mutlu bir insanmış ya. Yani girişimciliğin son evrelerine doğru insan sevgisi de azalıyor insanın bu arada. Yani tabii şey.
İnsanlardan çok uzak bir yerde ilkel bir telefonu var. Saat 12'ye kadar kesinlikle telefonunu açmıyor. Bir de ondan okuyabilirsiniz o yazısını. Kullandığı birçok şey eski. Sadece işini görmek için. Blog bile sadece yazması için yani. Yazması için böyle ekstra özellikleri olan hiçbir şey kullanmıyor. Odaklanması muazzam. Kendi çocuğuyla gidip 7-8 saat aynı şeyi yaptığı zamanlar oluyormuş. Onu da oğlu var bir tane. Oğluna da odaklanmayı öğretiyormuş. Değişik, acayip, farklı şekilde şeyleri var. Görüşleri var. Çocuk yetiştirmeyle alakalı, girişimcilikle alakalı. Çok böyle zihin açıcı, kafa açıcı görüşleri var. Hatta benim çok kullandığım o hell yeah or no. Yani bir şey hell yeah demiyorsam hayır derim. Diyor ya. Görüş mesela ondan. Sonra Onur'a benzeyen tarafları mesela diyor. Birisi bana bir soru sorduğunda, muazzam bir kişilik, kesinlikle ilk seferde cevap vermem diyor. Kesinlikle ilk seferde cevap vermem. Bu soruya ben sonra cevap vereceğim derim. Düşünürüm üzerine, sonra cevap veririm diyor. Sonra işte şeylere, röportajlara falan gitmeden önce soruları kesinlikle önceden alırım diyor. Çalışırım diyor, yazarım diyor.
Ben de röportaja gitmeden önce soruları önden alırım, doğru.
Ya ben yakın dönemde bu arada Tarantino'nun bir tane röportajcıyı ezip geçtiği bir kısa video izledim. Feciydi. Ben bu soruyu cevaplamayacağım. Hiç satın almıyorum bu senin yaptığın yaklaşımı. Bu soruyu cevaplamayacağım çünkü ben senin kölen değilim. Sen de benim hakimim, ustam değilsin, master değilsin, ben slave değilim diye böyle bayağı delicesine konuşup, yani onun oyununa ve rating oyununa gelmemeyi başardığı bir böyle video izlemiştim. Çok enteresan.
Evet. Onur Uzun'un ihtiyacı olacak hocam. Öyle şeyleri izleyebilir Onur.
Bu arada Ali Abdal'ı da söyleyeyim. Ali Abdal'ın da kim olduğunu söyleyeyim. Ali Abdal da bu Derek Severson sözünü yaşayan şu anki mevcut Twitter account'unun sahibi. Ali Abdal da doktor. İngiltere'de bir doktor. Yani ondan sonra YouTube'da video çekmeye karar veriyor. Ve diyor ki ben birem diyor. Tam olarak bilmiyorum aslında nasıl üreteceğini ama üretmem lazım deyip üretmeye başlıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 milyon abonesi oldu. Ve çok da şeffaf bir şekilde YouTube kanalını yönetiyor. Nasıl para kazandığını anlatıyor. Ne kadar para kazandığını anlatıyor. Ve şu an yaptığım benim bildiğim kadarıyla en çok tutulan, en çok sevilen YouTube'da buluşturma kursu var. Kendisinin yönettiği, yürüttüğü.
Evet, oradan da zaten tek seferde milyon euro yapıyor orada. O kursu açıyor, cohort base. Açıyor, hı-hı, milyon euro kapatıyor sonra. Senede öyle iki kere açıp kapatıp.
Ve sonra o parayı alıp mesela, başka değerler üretiyor. Evet.
Aynen. Globalde mesela düşünün. YouTuber olmak ne kadar muazzam bir pazar. Adam o pazara gelmiş, çok iyi bir değer üretiyor. Tak pazara bir ürün çıkarıyor ve direkt milyon euro yani.
Tabii. Ve mesela bunu Türkiye'de modellemeye çalışırsan pazar nedeniyle aslında çok çalışmayabilir.
Evet, o kadar pazar bir şeye ulaşamayabilirsin. Aynen öyle.
Tabii. Öyle bir şeye ulaşamayabilirsin. Bu arada tweet hariç her şeyi anlattık. Tweet'te diyor ki, tweet'te diyor ki senin için aşırı bariz olan, yani bariz olan bir şey başkaları açısından heyecan verici, muhteşem ya da ilgi çekici olabilir.
Bence üretmenin temelinde bu söz ya. Tabii. Üretmek isteyen bir insana bu sözün farkındalığına varırsa çok rahat üretir yani. Çünkü hep şey geliyor. Biz mesela Hasan onu çok söylüyor bana sürekli. Bunu insanlara diyor, bunu anlatınca diyor ne kazandırmış olacağız diyor. Bunu anlatınca ne kazandırmış olacağız. Bize bildiğimiz ve çok üzerine çalıştığımız şeyler aslında hiç böyle sanki karşı taraf için normal bir şeymiş, doğal bir şeymiş gibi geliyor. Ya bu bunlar için bir değer sunmaz, değer katmaz gibi geliyor. Ama en nihayetinde herkes için farklı bir öğrenme olabilir. Mesela ben eminim İnanç Hoca'nın podcast'ini dinleyen herkes çok farklı şeyler alıyordur yani. Herkesin belli, evet, ortak aldığı şeyler vardır ama herkesin aldığı çok farklı şey. Kimisi için anlattığı bir şey normal geliyor olabilir, kimisi için muazzam geliyor olabilir. O açıdan böyle kesinlikle üretmenin temelindeki bir şey.
Ya üreteceğiz. Bu arada ben bu tweet'i okuduktan sonra aklıma ne geldi? Yine Bayfok ikinci bölüm geldi. Yani şunu düşündüm. Ya aslında denetimi odağını içeri almak. Muhtemelen İnanç Hoca için, kendisi şu an bizi duyuyordur, görüyordur. İnanç Hoca için basit bir şey. Yani biliyor. Yani biliyor. Kendisi evet, aa diyor, evet doğru, güzel. Çok da iyi bir şey. Ben bunu biliyorum. Ama sonrasında ona basit gelen ve evet aslında çok mantıklı dediği şeyi bir anda paylaşınca binlerce insan ondan faydalanıyor ve ben onlardan bir tanesi olarak söyleyeyim. Çok şey değiştirebiliyor. Bir anda amazing gerçekten, yani buradaki tweet'teki anlamıyla benim için çok önemli bir değer oluyor. Bence bunun en basit filtresi bu arada. Hani sana çok basit gelen bir şey başkaları için inanılmaz olabilir filtresi. En basit filtresi ben insanın kendisinde bu soruyu sorması. Ben bunu daha önce bilseydim daha iyi olabilir dediğiniz şeyler bence genel olarak aslında paylaşılabilecek şeylerdir diye düşünüyorum.
Evet. Hocam şey yapalım. Son o güzel grafik tweetinde konuşalım.
Evet. Evet. Beğendiniz değil mi? Güzel. Ben görür görmez dedim.
Başarılı. Bu işte. Bu biraz büyütsem iyi olabilir ama büyütemiyorum.
İçine tıklarsam büyümez mi?
Yok. İçine tıklayıp büyütürsem farklı bir ekran paylaşmam lazım.
Emre ne yap biliyor musun? Bu toggle'ı, bu grafiği gösterelim izleyenlere. Toggle'ı şeye dönüştür, sayfaya dönüştür. Turn into page gibi bir şey yap.
Çok basit bir şey yapacağım.
Ya da daha basit bir şey yap.
Save as deyip daha indireceksin, görseli açacaksın değil mi?
Ya da Twitter açacak.
Harika. Harika. Ha, 4 tane yaratıcılık açısından mücadele gerektiren, seni boğuşturan 4 tane ne deniyor loop? Döngü.
Döngü, evet.
Kısır döngü de.
Yani birincisi nedir? Kısır döngü diyebiliriz, evet, daha iyi olur. Öğren. Hep öğreniyorsan, uygulama yoksa eğlence için öğrenme döngüsündesin.
James Clear'ın sorduğu soruyla alakalı.
Aynen öyle.
Bu arada arada like'lar falan artıyor. Biz burada çok enteresan. Yeni fikir sendromu. Yeni fikir bul, yeni fikir bul, yeni fikir bul, yeni bir fikir bul. Ship yok yani, shipping hani diyor ya Seth Godin, evet. Teslim et.
Yani burada çok güzel. Ha bile harika fikirler çıkıp duruyor.
Tabii. Bir fikri bitirmek olmadığı için yine bir kısır döngüdesin. Bir sonraki mükemmeliyetçilik, iyileştir. Bahsettik hatta bundan. Yani MVP yaparken, ilk versiyonu yaparken kapat. Dosya kapatarak çalış. Sekme, yeni sekme açma. Hep iyileştir gidersen ortada hiçbir şey yok yine. Yayınlayamıyorsun yani.
Evet, aynen öyle.
4. Aşırı düşünüyor olmak. Düşün.
Şöyle tek saniye düşün.
Eyleme geçmek yok. Bu da yine ya benim podcastlerde bu arada hakikaten dördü de farklı temalarda var. Çok anlattığım, kendimde var. De fark ettiğim şeylerden. Yani düşün şey diyor diyorum yani düşünerek bir gerçek hayatta ancak gerçek hayatta iyileştirebiliyorsun bazı şeyleri. Hı-hı. Düşünerek iyileştirmek bir yere kadar mümkün.
Hocam
ama şey çok kolay hocam ya. Ya şey çok kolay değil mi? Pardon Emre. Ya düşün dünyasında yani düşünce dünyasında bir şey yaratmak, sonra iyileştirmek, sonra değiştirmek. Ay olmadı demek. Çok basit aslında. Ama yok. Yani burada sonsuza kadar iyileştirmeye çalışabilirsin. Ya da iyileştirdiğini zannedebilirsin. Geliştirebilirsin. Çok basit çünkü bu o şeyi gerilimi aşmıyoruz. Orada kalıyor. Gerçek dünyaya aktarma gerilimi aşmıyoruz. O basit. Bence eylemsizlik hali gibi bir şey bu zaten. Yani zaten bırakırsan orada kalır. Onu abi, gerçek dünyaya
diagramlaştırma ne kadar güçlü bir şey değil mi? Yani bunu ya, farklı inanılmaz. Farklı şekillerde anlatıyorsun ama şu tabloya bak. Düşün. Eylem dışarıda bırakılmış. Muazzam. Hep orada dönüyorsun.
Çok iyi. Şey diyecektim böyle mesela çocukların oynadığı Roblox falan gibi oyunlar var ya bir tane de böyle piksel bir oyun var. Onlar mesela hayal gücünü direkt eyleme dönüştürdüğü için orada çocuk kendi başına bir şeyler yaratabiliyor ya. Bir hadise var yani bir uygulama var. Uygulama olması nedeniyle de çok muazzam işler. Benim asıl söyleyeceğim şuydu. İnanç hocamız kesinlikle Kevin Kelly yapıyor ya böyle 60 yaşına özel ilkeler falan öyle paylaşıyor. İnanç Hoca da böyle podcast'ten süzüp öyle şeyler paylaşsa aslında çok güzel olur.
Aa evet. Hocam sesini... Nasıl bakmıştın hocam?
Pardon ne paylaşayım onu tam anlamadım.
Daldım. Hocam Kevin Kelly mesela 60 tane ilke 60 yaşına özel 60 ilke
falan 50 yaş için yap diyorsun öyle bir şey. 50 yaşa hocam, 50 yaş için öyle bir şey yapılabilir.
Ne zaman yaş gününüz?
Geçti.
Geçti mi?
Bir daha gelir hocam.
Geçen yaş günüm için.
Niye olmasın ki? Tabii olabilir.
Hocam şey açısından söylüyorum. O burada bahsettiğimiz ve konuştuğumuz birçok şeyle Onur da mesela gidip hemen podcast'in birinci bölüm, podcast'in ikinci bölüm falan diyor. Podcast'in içerisinde çok güçlü şeyler var. Onların böyle bir manifesto gibi belki böyle bir yerde durması muazzam olur yani.
Doğru.
Bu arada Kevin Kelly de izlenilisi. Ben YouTube'dan bir tek ondan faydalanıyorum. Başka şey var mı bilmiyorum da. Kevin Kelly'nin de...
Bloğu var. Bloğu.
Bloğu çok var. Enteresan bir adam bu arada o da gerçekten.
Twitter Türkiye'de kitabı var bir tane yemekle alakalı vesaire kitabı var. Türkiye'den de bayağı yemekleri şey yaptı, değindiği bir tane kitabı var. Ara ara onlardan da paylaşıyor. Muazzam birisi ya. Böyle değişik fikirleri, kafaları takip etmek bizim için de ufuk açıcı oluyor.
Evet. Bu var çok iyi bir bölüm oldu bu arada. Ben bu bölümü ayrıca böyle çok keyif aldım. Güzel bilgiselleri, birbiriyle de ilişkili şeyler bir araya aynen. Gelmiş. Umarım izleyenler için de böyle keyif verici, ilham verici bir yolculuk olmuştur. Her zaman gibi Notion'da paylaşıyoruz. Çok üzülürüm.
Notion'da paylaşıyoruz. Notion'da bayağı şey birikti. Onu diyecektim. Şöyle ben baktım tekrar. Yani orada hani isteyenler bu bölüm olsun, önceki bölümler olsun çok faydalı bence bilgisayarlar bulabilir. Ben arada açıp bakıyorum tekrar kendi adıma söyleyeyim.
İlginç bir şey söyleyeyim. Hep üreten bakış açısından bakıyoruz ya onu da söyleyeyim. Mesela biz şu 9 bölümlük bilgisayarları alsak, kategorize etsek, kendi alanında kaldıraç gücü en yüksek bilgisayarlar vesaire gibi bu kürasyon bile bir üretime, bir ürüne dönüşebilir yani. Böyle bakmak lazım işte. Bizim için mesela şu anda birikmiş bir şey, bu bile bir ürün olabilir yani. İnsanların erişimine sunarız burada. Ne bileyim, siz bize e-mail adresinizi verin, biz size belirli periyotlarla mesela pazarlamayla alakalı en güçlü bilgisayarları paylaşalım. Sen gidip kardeşim Twitter'dan aramak zorunda kalma. Bu bile ürün üretim yani. Böyle bakabilmek lazım. Aslında burada en çok anlattığımız buralardan şey bu.
Doğru. Evet, klasik cümlelerimizi paylaşalım ve
evet, hemen hızlıca giriyorum hocam. İnanç hocamızı Twitter'dan takip etmek için İnanç Ayar. Diğer sosyal medya hesapları da yine aynı şekilde. Beni en çok Twitter'da aktif olduğum için takip etmek için Ehl-i Doğanlar. Onur'un tek herhalde aktif olduğu evet. Yer Twitter olan takip etmek için Onur Olgun 3 tane N ile ve kaldıraç gücü yüksek fikirlerle tanışmak için beraber üretimin faydasına varmak için kesine. Sürekli o düşünme döngüsünde kalıyorsanız, düşünme döngüsünden çıkıp uygulama döngüsüne girmenin hazına varmak istiyorsanız sizi byfok.club'dan byfok kulübe bekliyoruz.
Çok teşekkürler izleyenlere, dinleyenlere. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.